Patent Efek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümümüzü Berlin'den ve Las Vegas'tan, Nevada'dan çekiyoruz arkadaşlar. Bugün çok değerli iki konuğum var. Ama tabii bu podcast'i çektiğimiz günlerin bir ötesinde, bir öncesinde Türkiye'nin yaşadığı çok büyük bir deprem felaketi oldu. Öncelikle tabii ki de bir süredir de podcast çekimi ve yayını da yapamamıştık bu vesileyle de. Öncelikle tabii ki de yaşamını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Ve geride kalanlara da sabır ve inşallah kısa sürede sağlıklarına ve eski düzenlerine kavuşabilirler. Dileğimizi başlangıçta iletelim. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Las Vegas'tan Sayın Gökalp Bayramoğlu ve Nihat Deniz Bayramoğlu. İki konuğum Bayramoğlu Law Office'ten. Bugün bizlerle birlikte olacak ve Provisional Patent Application süreçlerinin 5M1K'sını konuşacağız. Çok kritik bir konu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten çok yaygın ve hangi süreçlerde nasıl kullanılıyor, kimler tarafından kullanılıyor, bu süreç hangi basamaklardan oluşuyor, bunları birlikte sohbet formatında konuklarımla birlikte tartışacağız. Tabii ki de öncelikle onlara bir merhaba demek istiyorum. Gökalp Hocam, Nihat Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de bu geçmiş birkaç hafta önce olan depremde yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine ve tüm insanlarımıza başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük. İnşallah böyle bir artık afet diyeyim herhalde olmaz tekrar. Bu bir yerde bizim ikinci podcastimiz. Daha önce bir tane daha yapmıştık. Gayet güzel bir sohbet olmuştu. Orada da bahsetmiştim. Las Vegas'tayız biz ve geçen seferden beri değişen birkaç değişiklik oldu. Öyle sanıyorum geçen de çalışan sayımız biraz daha azdı. Şu anda 72 kişiye falan dünya çapında ulaştık. Las Vegas, Çin ve Türkiye ayağımız olmak üzere. Dolayısıyla biraz daha gelişti, biraz daha fazla ama ben hakikaten bugünkü sohbetin dinleyen arkadaşlara çok faydalı olacağını düşünüyorum Provisional Application için. Evet, sözü Nihat Deniz'e bırakmak istiyorum. O da kendini tanıtırsa iyi olur.
Nihat Bey, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar. Benim ismim Nihat Deniz Bayramoğlu. Burada Amerika'da, Las Vegas'ta Amerikan patent avukatıyım. Ve Gökalp Bey'in dediği gibi beraber çalışıyoruz bu konularda. Patent, marka, litigation, prosecution. Benim yoğunluğum özellikle litigation. Ama podcast'a başlamadan önce sizin ikiniz dediğiniz gibi Türkiye'deki olan deprem felaketlerinden herkese çok başsağlık. Biz de tabii ki ülke dışında olduğu için buradaki Amerikalıların haberi olsun ve yardım etsin diye haberdar ediyoruz milleti. Özellikle yani buradaki lokal haberlerinde mesaj bırakıp atıp biz de buradan uğraşıyoruz. Ama yine de bütün ülkeye bir başsağlığı dilemek isterim.
Evet, tekrardan herkese büyük geçmiş olsun. Türkiye için çok büyük bir felaket oldu. Umarım hem bundan sonra böyle şeyler yaşamayız hem de daha tedbirli oluruz diyerek mesajımızı da iletmiş olalım. Bugünkü podcast bölümümüzü Bayramoğlu Law Office'in sponsorluğunda çekiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin patent raporu 2021'in ana sponsorlar arasındaydı Bayramoğlu ve bugünkü bölümde Bayramoğlu'nun destekleriyle çektiğimizi tekrar ifade edelim. Tabii bugünkü konumuz Provisional Patent başvurusu ve Provisional Patent başvurusunun 5M1K'sını konuşacağız. Ama öncelikle tabii ki de bu iş nedir, nasıl tanımlanır, neyi ifade eder, oradan başlayalım isterseniz. Gökalp Hocam, belki sizle bu konunun temeline bir giriş yapalım dilerseniz.
Tabii ki. Şimdi şöyle, Provisional Patent başvurusu nedir dediğimizde, bir patent başvurusu Aynı non-provisional gibi. Şimdi bu patent başvurusunda tarifname ya da tarifname gibi olan ve patent buluşun detaylarını anlatan bir doküman sunuyorsunuz. Eğer bu buluşu anlatmak için çizimler gerekiyorsa bu çizimleri de vermeniz gerekiyor. Ve sonuç olarak bunu Amerikan Patent Ofisi'ne verdiğinizde Amerikan Patent Ofisi size bir rüçhan tarihi veriyor. Bu provisional patentin başvuru tarihi sizin rüçhan tarihiniz oluyor. Neden böyle bir başvuru yapılması önemli? Rüçhan tarihi almanız için. Şimdi provisional başvuru yaptığınızda bu diyelim ki bir ürün yapıyorsunuz. Ürünün üzerine patent pending yazma şansını veriyor size. Yazma hakkını veriyor. Tabii bu müracaatı yaptığınızda burada tabii küçük bir nokta önemli. Provisional başvuruyu yaparken istem yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de. O tamamen size kalmış bir şey. Çünkü provisional başvuruyu Amerikan Patent Ofisi'ne verdiğinizde 12 ay Amerikan Patent Ofisi sizin başvurunuz üzerine hiçbir şey yapmıyor. Yani bir inceleme yok, bir araştırma yok. Bunların hiçbiri olmuyor. Sadece size, yani bu şöyle, patent ofisine gidip arkadaş ben bu buluşu yaptım. Al işte ispatı burada, sana veriyorum bu buluşu. Ve tamamen confidential, yani hiç kamuya açıklanmayan, tamamen patent ofisinde rafta kalan bir müracaat oluyor. Provisional müracaatı.
Normalde tabii Türkiye'de Nihat Bey geçmeden önce Türkiye'de genelde patent başvurusu yapmak özellikle yurt dışında koruma talep eden startuplar, KOBİ'ler için genelde bunun maliyeti çok külfet geliyor. Bunu bir yatırım aracı olarak değil de bir tabii ki de öncelikli olarak maliyet çıkışı olarak görüyorlar. Maliyet unsuru olarak görüyorlar. Bu noktada provisional patent application dediğimiz süreç nispeten diğer non-provisional'a, normal patent başvurularına göre daha mı az maliyetli oluyor? Bu noktada bir avantajı var mıdır?
Bir avantajı tabii ki başvuru yapanlar için biraz daha ucuz olabilir. Neden? Çünkü istemler gerekilmediği için avukatlar bazen istemlere yazmaya zorunda kalmıyorlar. Ve bu durumda sadece specification olduğu için ve drawings olduğu için biraz daha kolay oluyor ve onun dışında tabii ki patent ofisine ödenen official, yani resmi ücretler, orada da bir indirim var. Çünkü patent ofisi istemlere yahut da patente bakmadığı için examination fee de ödenmiyor.
Buraya bir konu daha ilave etmek istiyorum ben. Bir kere office fee dediğimiz patent ofisine ödenen ücretler tabii ki düşük. İkincisi, provisional application için, müracaat için tarifnamesini, yani buluşu yazmak, çizimleri yapmak, bunu yani illa formal olacak diye bir şey yok. Yani illa buluş sahibinin ben avukata gideceğim, avukat kanalıyla müracaat edeceğim diye yapmasına gerek yok. Buluş sahibi oturup bunu bir kağıda buluşu yazabilir. Çizimleri elleriyle yapabilir. Yani bunların hepsi mümkün. Burada en önemli konu, patent ofisine buluş sahibinin bu buluşu ben yaptım. Al bak bu buluş burada. Çünkü daha sonra non-provisional'a müracaat edildiği zaman o provisional'daki açıklanan konuların, yani aynısının non-provisional'da olması gerekiyor. Dolayısıyla yani burada provisional başvuru yapmak isteyen bir buluş sahibi masrafını çok düşürebilir. Evet, Nihat'ın dediği gibi avukata gidip de bana bir provisional application yaz dediği zaman belki orada avukat ücreti olabilir. Ama illa bu durumda avukat ücreti ödenecek diye bir şey yok. Mesela bir buluş sahibi Türkiye'de buluşunu yapıp bize gelip ya Bayramoğlu bize bunu müracaatta yardım eder misiniz? Biz ona hani dokümanları hazırlayıp müracaatını yapabiliriz ve minimum bir ücret olabilir non-provisional'a göre. Bu önemli akılda tutmak.
Aslında burada buluş sahibi işte ister bireysel buluşçu olsun, ister startup, ister KOBİ olsun. Kendi başına eğer ki bir buluşuna dair bir konsepti çizdiyse Provisional Patent Application'da başlayarak en azından rüçhan tarihini alıp bir sene süre kazanıp daha sonra da non-provisional dediğimiz normal patent başvurusunu o rüçhanı kullanarak devam edebilir. Ama orada konseptin dışına çıkamayacak mı? Belki orayı açıklamak lazım. Yani provisional application'da dediğimiz işte iki sayfa buluşunun ne olduğuna dair bir konsepti yazdı. Çizimleri de verdi. Aradan bir sene geçmeden normal patent başvurusuna non-provisional'a döndürmek istiyor diyelim. Orada herhangi bir değişiklik yapabiliyor mu? Oradaki riskler neler?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim bir provisional müracaatı yaptı buluş sahibi ve aslında biraz daha açalım konuyu. Müracaat yapıldıktan 12 ay içinde non-provisional müracaat edilmesi gerekiyor. Ancak non-provisional müracaat etmeden birinci provisionaldan sonra daha bir sürü provisionala müracaat edebilir buluş sahibi. Bu 12 ay süre içinde. Mesela şöyle diyelim, birinci provisionala müracaat ettim ben buluş sahibi olarak. Ondan sonra arada geliştirdim. Diyelim ki sistem yapıyorum, sistemi geliştirdim. Üzerine ilaveler yaptım. İkinci provisional'a müracaat edebilirim. Onları üstüne koyarak da. Üçüncüye müracaat edebilirim. 12 ay süre içinde ama 12 aylık süre birinci provisional'dan başlıyor. Dolayısıyla ben 12 ay içinde non-provisional'a müracaat ettiğimde bütün bu provisional'da disclose ettiğim yani anlattığım buluşların hepsini non-provisional'a koyabiliyorum. Peki rüçhan tarihleri ne oluyor bunların? Rüçhan tarihleri bunların provisional'da açıklandığı tarih, birincinin tarihi, ikincinin tarihi, üçüncünün tarihi, o provisional'larda ve ofise vermiş olduğun buluş detayları, her bir provisional'ın tarihi, non-provisional'da rüçhan tarihi oluyor.
Yani her yeni provisional'da yaptığınız teknik açıklamalar kendine ait bir rüçhan tarihine rüçhan tarihi olarak geçiyor kayıtlara non-provisional application'da.
Bu da şeyden doğru çıkıyor. Yani tabii şimdi diyelim 20 tane istem var. 20 tane istemin birinci istem birinci provisional'dan geliyor. İkinci istem ikinciden, üçüncüden. Ona göre yani tabii karışıklık olursa ona göre de tarihleri belirliyor.
Şimdi genelde biz işte hem girişimcilerle bir araya geldiğimizde hem de genelde patent portföy yani patent portföyündeki patent sayıları düşük olan KOBİ'ler ya da hiç patent başvurusu yapmamış olan KOBİ'ler diyorlar ki işte bizim yeni bir projemiz var, yeni bir fikrimiz var. Diyor ki bunu patent ile koruyabilir miyiz? Ama dinlediğimiz zaman bunun bir konsept olduğunu, işte bir fikri ürün değil de bir salt fikirden ibaret olduğunu, çalışma mekanizmasının çok daha böyle ortaya çıkarılmadığı çok erken aşama durumlarla çok karşılaşıyoruz. Bu aşamalarda da hani provisional patent application için illa çalışma mekanizmasını çok detaylı bir şekilde anlatmak gerekli mi? İşte o diyelim ki bir kan şekerini ölçen bir lens fikri var. Burada lenste kullanılacak olan biyomalzemeyi ifade etmesi, işte o gözyaşından gelecek olan bileşenlerden hangisini sens edip kan şekerini nasıl ölçeceğini, bunu telefona notification nasıl göndereceğine dair bütün bu teknik açıklamaları bu aşamada da yazmak gerekiyor mu? Burada belki ikisi arasındaki temel farkı açıklarken de anlamlı olabilir.
Şimdi önce ben gireyim konuya, sonra Nihat sen yorum yapmak istersen tabii ki yapabilirsin. Şöyle, eğer provisional müracaatının yapıldığı tarihi, rüçhan tarihi olarak kullanmak istiyorsa buluş sahibi, evet gerekiyor. Bütün detayları açıklamak gerekiyor. Ama diyelim ki detaylar elinde yok. Daha geliştiriyor, sistemi üzerinde çalışıyor, hangi biyomadde olacak falan onlar üzerinde. O zaman zaten yoksa açıklayamayacak. Ama ne açıkladıysa provisional'da o açıkladıkları için rüçhan tarihini alıyor. Ondan sonra gelen daha sonraki provisional'larda yahut da 12 ay içinde müracaat edilen non-provisional'da yapmış olduğu açıklamaların rüçhan tarihi ya ondan sonraki provisional'daki rüçhan tarihi oluyor yahut da eğer bir tane non-provisional varsa non-provisional'daki açıkladığın müracaat tarihi oluyor.
Aslında yine teknik bilgi mutlaka paylaşması gerekiyor. Genelde hani işte benim aklıma bir fikir geldi. Bunu koruyayım mantığıyla öyle iki üç cümleyle bu işi yine kotaramıyoruz.
Yani dediğim gibi, yani Provisional'da ne açıkladıysa, ne detay verdiyse o detaylara Rüçhan Tarihi alabiliyor. Açıklamadıklarına Rüçhan Tarihi daha sonra non-provisional'daki tarih oluyor.
Evet, evet. Ama buradaki temel fark tabii ki de şu diyebiliriz herhalde. İşte istem setini normal patent jargonuna ve kanuna, kurallara uygun bir şekilde öyle bir şey yazmamıza şart değil. Yazmamız gerekmiyor. Tarifname kurallara uygun olması gerekmiyor. Bu böyle bir hani iki sayfaya, üç sayfaya sığdırılmış bir özet döküman gibi teknik bilgileri paylaştığımız bir başvuru sistemi olarak değerlendirebilir miyiz?
Evet, aynen öyle. Yani formaliteler yok. İstem formalitesi yok. Zaten istem şartı da yok. İsterseniz istemsiz de başvuru yapabilirsiniz provisional patent. Tarifnamede de dediğiniz gibi tabii ki bu formaliteler yok. Onları hep oraya direkt özet olarak yazılabilir. Yani başvuru yapan kişi orada fazla teknik, yani avukat İngilizce'de dediğimiz legalese bilgisi olmadan oraya gayet kolayca bütün tarifnameyi kendisi yazabilir.
Burada şunu da ilave etmek istiyorum. Burada buluş sahibinin ne yapmak istediğine bağlı. Senin de daha önce bahsettiğin gibi, yani copy olabilir, startup olabilir, individual, tek başına buluş sahibi olabilir. Yani bunlara şimdi Amerikan patent sisteminde Kongre'nin özellikle bu kanunları yaparken göz önünde tuttuğu küçük buluş sahipleri, küçük işletmeler, startuplar, bunlara yardım edelim, bunların patente başvurmasına yardımcı olalım şeklinde. Zaten provisional'ın yani bir yerde doğmasının Amerika'da nedenlerinden bir tanesi de bu. Ya arkadaş, buluş yaptıysan bunu sen bir an önce ofise ver. O kadar formaliteye gerek yok. Ha şu var, yani buluşta oraya ne yazdıysan daha önce dediğim gibi o rüçhan hakkını kullanmak için detayı vermen lazım. Bunu elle yazarsın, ne bileyim kompütürle yazarsın, çizimleri kompütürle yaparsın, elle yaparsın. Bunların hepsi olabilecek olan şeyler. Ha ama bazı mesela şirket ya da buluş sahibi diyebilir ki yok arkadaş, ben avukatla çalışmak istiyorum. Her şey baştan mükemmel olsun, her şeyi yazayım detaylarını. O zaman da avukatla çalışabilir. Yani burada bir provisional müracaat buluş sahibine bir kolaylık sağlayan bir müracaat. Ama şunu akılda tutmak lazım. Yani biliyorum, daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Provisional'da ne disclose ettiysen, ne açıkladıysan, ne yazdıysan onun rüçhanını kullanabiliyor.
Peki bu işin sürecinden biraz bahsedelim. Yani insanlar tabii hani başvuru sahipleri iyi güzel hani kolaylık sağlıyor vesaire diyorlar ama işte özellikle patentini Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde korumak isteyenler, bir US koruması almak isteyenler öncelikle bunu değerlendiriyorlar ve burada USPTO online olarak başvuruları kabul ediyor mu? Yani burada biraz daha hani prosedürel anlamda, hadi bakalım ya yarın sabah 9'da oturuyoruz bilgisayar başına, provisional application'ımızı yapacağız. Nasıl yapabiliriz?
Yani provisional application'ın birkaç formaliteleri var. İşte cover sheet, efendim müracaat sayfası falan. Yani bunları tabii biz ofis olarak her zaman yaptığımız için bize çok kolay gelen şeyler ama bir buluş sahibi için belki biraz şey olabilir. Ya hangi formu kullanacağım, hangisini yapacağım? İşte orada şey olabilir. Hani aslında buluş sahibi kendisi de yapabilir onu. Formları doldurup onu yapması mümkün. Ama bize ya da başka bir patent ofisine, hukuk bürosuna gidip ya bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Ben yazdım. Bunu bir şeye müracaatını USPTO'ya verir misiniz şeklinde. O da olabilir. İkisi de mümkün.
Tabii her zaman için profesyonel destek alarak ilerlemelerini hem girişimciler hem KOBİ'lerimize öneriyoruz. Çünkü burada bir yanlış süreci yanlış yürütmek, yanlış bilgi paylaşmak, belki paylaşılmaması gereken bir şeyi paylaşmak ya da paylaşması gereken bir şeyi gizlemek vesaire daha sonra hukuksal anlamda çok büyük problemler ortaya çıkarabiliyor. O yüzden her zaman için biz buluş sahiplerine bu süreçte profesyonel destek alarak ilerlemelerini, ki özellikle ticari potansiyeli yüksek bir ürüne ait bir teknoloji üzerine ise eğer bu patent başvurusu, orada daha da kritik oluyor. Ki patent daha sonra sağlam temellere sahip olsun, iyi bir süreçten geçsin ve istediğimiz şekilde ürünü koruyabilecek bir grant alabilmesi için bunu şiddetle öneriyoruz.
Evet.
Disclaimer'ımız bu olsun.
Evet, ben de bu konuda %100 seninle aynı fikirdeyim. Yani bana gelip sorsam bir patent avukatı olarak benim tavsiyem hem provisional'ı hem non-provisional'ı bir patent avukatıyla ya da patent agent dediğimiz Amerika'da bunlarla yapın. Çünkü ileride özellikle senin de bahsettiğin gibi ticari öneme haiz buluşlarda, ileride ticari kapasitesi olan buluşlarda bu çok önemli. Mesela biz buna proce diyoruz ya Amerika'da, hani müracaata buluş sahibi kendisi müracaatı yapıyor ve devam ediyor. Mesela genelde uzmanlar, Amerikan Patent Ofisi'ndeki uzmanlar bu tür hani buluş sahipleriyle çalışın ama her zaman şunu söylerler. Yani bir avukatla veya agentla çalışsan daha iyi olur. Onu oraya söylüyor ki çünkü kanunen ya sen kendi başına yapan buluş, yani kendi buluşuna patent almaya çalışan kişiye bunu niye önermedin? Çünkü eğer önermezsen, çünkü orada sen de biliyorsun yani bir istemde bir kelime değişse, bir şey olsa onun yorumu ileride farklı olabiliyor buradaki legal sistemde.
Aynen öyle ki artık yani Amerika'da tabii daha fazla görüyoruz. Artık startuplar startuplara patent davası açıyor. Bu süreçten geçiyoruz artık. Öyle bir ekonomik ve rekabet ortamı var ki özellikle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tutunmak isteyen, oradaki pazarı hedefleyen şirketlerimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu noktada provisional patent application'ını tercih eden entitiler anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nde dağılım sizin gözleminize göre nasıl? Yani bunu daha çok küçük şirketler mi tercih ediyor? Yoksa büyük şirketler de bunu bir stratejilerinin bir parçası olarak kullanıyorlar mı?
Kullanılıyor ama strateji biraz farklı oluyor. Startuplarda yahut da yani bizzat bir insan böyle bir başvuru yaptığında, provisional başvuru yaptığında genellikle maliyet yüzünden başvuru yapıyorlar. Fakat orada da bir dezavantajı var. Amerikan Patent Ofisi hemen bu konulara bakmadığı için orada bir 12 ay içinde rüçhan tarihini sağlanılıyor. Fakat 12 ayda kayıp ediliyor examination procedure'dan. Büyük şirketler bazen otururlar ve her ay, ay sonunda bir provisional başvuru yapıyorlar. O ay laboratuvarda ne yeni konular çıktıysa habire sürekli onu oraya ekliyorlar ki bir 12 aylık rüçhan tarihi sağlansın ve oradan istediği zaman gidip Gökalp Bey'in daha önce dediği gibi provisional A, provisional B, provisional C'den çekip bir tane non-provisional application yapabiliyorlar.
Bu da önemli bir aslında şey, öneri. Belki Türkiye'deki şirketlerimiz bunu kullanmıyor olabilirler. Tabii ki de Amerika pazarını hedeflemeleri gerekiyor o ilgili teknoloji için ama projelerin çıktıları yavaş yavaş belli oldukça dediğiniz gibi bir tane provisional, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci böyle 10 tane küme oluşturup zamanı geldiğinde o 10 tanenin içerisinden belli başlı seçim yaparak ya birleştirerek ya da individual olarak bunu non-provisional'a dönüştürme şansı çok daha anlamlı bir patent portföy yönetim stratejisi anlamında hem zaman kazandırır hem de tabii öncelik rüçhan hakkı kazandırdığı için de ellerini bir nebze kuvvetlendirir. Bu gözle bakıyorlar diye anlıyorum sizin söylemenizden.
Evet ve yani başka bir avantaj halka yayınlanmadığı için eğer ileride provisional application başvuruyu yapan şirket ya bu çok önemli biz açıklamayalım herkese halk bilmesin bunu derlerse o zaman non-provisional başvuruyu yapmazlar ve o gizli kalır.
Tabii provisional application'lar normal patent başvuruları gibi 18 ay sonra yayınlanmıyor.
Yayınlanmıyor. Ya o bir de yani bu konuyu tekrar belirtmek istiyorum. Yayınlanmıyor. Sadece patent ofisinde kalıyor ve 12 ay sonra non-provisional müracaatı yapılmazsa abandon oluyor. Yani onunla ilgili hiçbir şey yapamıyorsun ve yayınlanmıyor. Patent ofisinde kalıyor.
Bu da önemli bir avantaj. Peki provisional patent başvurusunda genellikle bir sektörel bir dağılım var mı tercih eden şirketlerin bulunduğu sektörler bakımından. Yani bunu daha çok işte software şirketleri tercih ediyor, işte daha çok biyoteknoloji şirketleri tercih ediyor gibi böyle bir temel bir ayrım sizce var mı?
Evet, öyle bir ayrım yani özellikle belli bir sektör yapıyor şeklinde benim bildiğim yok.
O zaman bir sektör agnostik bir stratejinin bir parçası. Sektörel bir şey yok. Zorunluluk ya da belli bir sektöre bir avantaj sağlayacak, daha fazla avantaj sağlayacak bir sistem olarak adlandıramayız bunu.
Şimdi burada sorunu unutma ama bir konuya daha bahsetmek istiyorum. Patent term. Bu da önemli. Bahsetmemiz gereken bir konu. Patent term derken mesela tabii ki Amerika'da term yani ne kadar geçerlilik süresi patentin nedir dediğimiz zaman hiçbir daha önce diyelim güçen olmayan bir Amerika başvurusu non-provisional müracaat ettim. Müracaat tarihinden itibaren 20 sene sonra expire oluyor, bitiyor süresi term. Şimdi provisional başvuru yaptığımız zaman 12 ay sonra non-provisional'a müracaat ettiğimizde eğer non-provisional'a müracaat ettiğimizde provisional'a rüçhanını kullanıyorsa o zaman term provisional'ın müracaat tarihinden değil non-provisional'ın müracaat tarihinden başlıyor. Yani ne oldu bu? Bir sene daha kazanmış oldu. 20 sene non-provisional'dan başladığı için 21 sene oldu. Ama eğer bir yanlışlık yapıp bu da yani kanuna yapabileceğin bir şey provisional'ı non-provisional'a convert edersen sen diyelim ki mesela onun için bir petition vermen gerekiyor bize. Ben provisional müracaat yaptım. Bunu non-provisional'a dönüştürmek istiyorum dediğin zaman o zaman term süresi non-provisional'ın müracaat tarihinden başlıyor. Bu konuya dikkat etmesi lazım müracaat sahiplerinin. O nedenle genel olarak yani %99 yapılan diyeceğim belki daha da fazla provisional'a non-provisional'a convert etme, değiştirme. Non-provisional müracaat ettiğinde sadece provisional'ın rüçhan tarihini kullan.
Bu da önemli bir avantaj sağlıyor tabii ki de.
Evet evet. Buna bahsetmek lazım. Çünkü genellikle biz bunu görüyoruz. Özellikle hani patent davalarında, ihlal davalarında artık patentin son yılları gelmiş. 1 2 3 yıl. Onlar önemli oluyor sonuna doğru.
Evet. Bir ürünün hani product life cycle'ı ilaç değilse hani 20 yıl sürmesi belki çok muhtemel değil ama ilaç sektörü için önemli bir durum.
Evet, evet. Aynen öyle.
Peki şöyle olabilir mi? Yani Türkiye'deki buluş sahibi gitti ilk önce Türk patent başvurusu yaptı. Ondan sonra da ben dedi ki Amerika'da bir provisional yapayım. Böyle bir şey mümkün değildir diye düşünüyorum.
Yok değil. Maalesef Amerikan kanunlarına göre provisional başvuru başka bir başvurudan rüçhan tarih alamıyor. O yüzden eğer Türkiye'de başvuru yapıldıysa ve WIPO'ya ya da PCT'den doğru geliyorsa Amerika'ya o zaman zorunlulukla non-provisional application başvuru yapılması gerekiyor.
Evet, evet. Yani aslında bunu Türkiye'deki şirketlerle ve buluş sahipleriyle çokça çalıştığımız için yani onların da avantajına olacağını düşünüyorum. Aslında Türkiye'de de böyle bir regülatif değişiklikle buna benzer bir yapı özellikle küçük işletmeler için hayata geçirilemez mi? Yani biz bunu adapte edemez miyiz ya da daha iyisini yapamaz mıyız Türkiye için? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle adapte edilebilir. Yani tamamen bu Türk Patent Ofisi'nin Türkiye'de meclisle ya da buna karar veren mercilerle birlikte çalışıp bunu yani uygulamaya geçirmesiyle ilgili olan bir şey. Ben dediğim gibi daha önce yani Amerika'daki patent kanunları genelde yapıldığı zaman ya işte küçük işletmelere, individual yani şahsi buluş sahiplerine yani bu işe bütçesi fazla olmayanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu göz önüne bulundurarak zaten biliyorsun Amerikan ofisinde three tier program dediğimiz 3 farklı ücret ödeniyor. Large entity çalışanı 500'den fazla olanların ödediği, small entity 500'den az olanların bir de micro entity. Çünkü yani bir şeylik kolaylık sağlıyor. Neden kolaylık sağlıyor? yani bu iş yapan, bu işe fazla gücü olmayan kişiye yardım edelim. Ve mesela bu kanunlar çıktıktan sonra meclise çağırıyorlar Amerikan Patent Ofisi'nin direktörünü. Diyorlar ki bize rapor ver. Bu raporda ne kadar küçük işletme sahibi başvurdu, ne kadar tek buluş sahibi başvurdu, bunlara nasıl yardımcı oluyoruz, kanun bunlara yardım ediyor mu, etmiyor mu falan bunlar. Yani biraz cevabım uzun oldu soruna ama yani Türkiye'de de yapılabilir mi? Benim gördüğüm kadarıyla önünde hiçbir engel yok. Tabii ki yapılabilir.
Ek olarak da yani anlaşmazlığa neden olan bir konu olmamalı. Çünkü hem ufak başvuru yapan buluş sahipleri için önemli. Bir de büyük şirketler de için de önemli. Yani karşı çıkacak büyük bir grup yok böyle bir şeyin Türkiye'de olması için.
Tek problem ne biliyor musunuz? Zaten 2017'de Sınav Mülkiyet Kanunu değişti ya Türkiye'de. Bu süreç bile çok zaman aldı. Çok fazla süreçten geçti ve çetrefilli bir süreçti. Şimdi dolayısıyla benim bu önerdiğim şeyi tekrar kanunun içerisine, uygulama yönetmenin içerisine entegre etmek yeni bir kanun değişikliği. Bu da nereden baksanız yine 4-5 yıl sürer herhalde diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki daha hızlı çözümler, biraz daha maddi anlamdaki teşvikleri biraz daha çeşitlendirmek ve genişletmek daha mantıklı olabilir belki. Kısa süreli bir çözüm önerisi anlamında. Tabii ki de TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in, Türkiye'deki patent başvuru sahiplerine maddi anlamda hibe destekleri var. Belli bir ücretlerin belli bir kısımları karşılanıyor. Belki bunlar küçük işletmeler için daha yüksek mertebelere getirilerek onları elini biraz daha kuvvetlendirebiliriz. Çünkü gerçekten patent başvurusu rakamlarımız biliyorsunuz işte diğer G20 ülkelerine göre hani düşük seviyelerde kalıyor ve geometrik bir artış sergileyemiyoruz maalesef. Hep doğrusal artıyor yani %3, %5, %4. Böyle bizim sıçramalar yapmamız lazım. Bence bu sıçramaları da daha çok yenilikçi teknoloji üzerine çalışan startuplar ve KOBİ'lerimize yoğunlaşarak aslında belki biraz daha çözebiliriz diye düşünüyorum. O anlamda sormuştum hani bu teknik olarak sonuç olarak benzer bir sistem getirilebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Onu zaten dile getirdiniz.
Evet evet. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yapılabilir. Ve de yani küçük işletmelere şahıs olarak buluş yapan kişilere yardımcı olur diye düşünüyorum. Gerçi Türkiye'de tam takip etmiyorum ama bildiğim kadarıyla müracaat ücretleri o kadar yüksek değil şeye göre, Avrupa ve Amerika'ya göre bilemiyorum. Sen daha iyi bilirsin.
Dolara mı çeviriyorsunuz yoksa TL bazında mı söylüyorsunuz?
TL bazında söylüyorum ama en son dolara çevirsem daha iyi ne oluyor bilemiyorum. Hani şu anda pek bilgim yok o konuda.
Dolara çevirince belki hani 2 kilo kıyma parası edebilir ama TL bazında ben de şu anda net hatırlamıyorum fiyatları ama çok yüksek değil. Asıl problem zaten globali hedefleyen başvuru sahiplerinin özellikle işte Avrupa patent başvurularında, işte ülke validasyonlarında ve bu süreçlerde ortaya çıkan işte office action'larda işte reportlara cevaplar vesaire buradaki ücretler yük oluyor. Ne kadar fazla ülke seçerse onların maintenance fee'leri kar topu gibi büyüyor. Biraz maliyetler burada ortaya çıkıyor haliyle. Hem İsviçre frangı hem euro hem dolar bazında olduğu için. Bunlar biraz tabii yenilikçi teknoloji üzerinde uğraşan buluş sahiplerini biraz zorluyor. O yüzden de sınırlı sayıda ülke seçebiliyorlar. İşte öncelikli olarak tabii ki de reaksiyon Türkiye başvurusu. Ondan sonra yapabiliyorsa, hedefliyorsa bir Amerika başvurusunu 12 ay dolmadan yapıyorlar. Ya da başlangıçta parası varsa PCT ile başlayıp daha sonra vakit kazanıp ülke seçme tercihini o şekilde yapıyorlar. Dediğiniz gibi maliyetler buradaki kurumların biraz özellikle yurt dışı başvurularında belini büküyor diyebilirim açıkçası. Biraz da geri planda yani onları daha fazla ülkede koruma konusunda biraz daha şey yapıyor, duraksatıyor.
Evet. Bir de yani engel sorusuna bir daha konuşursak herhalde en büyük engel kanun mesela Türkiye'ye provisional patent sistemini getirmek için aslında mecliste olabilir. Tabii ki bizim için fikri mülkiyetler çok önemli bir şey. Her gün uğraşıyoruz. Fakat bir milletvekili için 1001 tane görevleri var. Başka uğraştığı şeyleri var. Kendimiz de biz de Amerika'da da görüyoruz. Buradaki bizim meclisimiz belki 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda bir kere bakarlar marka kanununa ya da patent kanununa ve ya bizim orada çalışan uzmanlara sorup değiştirimleri de yaparlar. Fakat belki derler ki neden bir daha değiştirelim? Daha bir 5 sene, 10 sene önce değiştirdik. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak da diyebilirler.
Tabii etkisini gördükten sonra bir impact report'tan sonra ancak o zaman belki değişiklikler söz konusu olabilir. Aslında süreçle alakalı da tekrar son bir sorum daha var aslında. Normalde işte bir ülkeye başvuru yaptıktan sonra diğer ülkelere de patent başvurusunu devam ettirebilmek için 12 aylık bir süremiz var. Burada Provisional Patent Application'da bu 12 aylık süre, yani non-provisional'da geçişte izlememiz gereken 12 aylık süre esnetilebiliyor mu? Yani burada bir farklı bir süreç işliyor mu?
12 aylık süre 14 aya uzatılabiliyor. Tabii bu Amerika'da non-provisional müracaatı yaparsan eğer. Yani bunun bir prosedürü var. O 12 ayı geçen ve 14 aydan kısa olan 2 aylık süre içinde petition dediğimiz bir dilekçe veriyorsun Amerikan Patent Ofisi'ne. Onun bir ücreti var. Ücreti ödüyorsun ve bir de ben bu süreyi bilmeyerek geçirdim. Yani benim bu süreyi geçirmekten bir kastım yok. Geçirmek istemedim diyorsun. Bunu dedikten sonra çok büyük ihtimalle hemen hemen her durumda Amerikan Patent Ofisi tamam diyor. Seni müracaatı yapmana, non-provisional yapmana onay veriyoruz. Tabii ücreti var onun, maliyeti oluyor.
Ama bizdeki o mücbir sebep gösterme gerekliliği yok sanırım burada işte. İşte ne bileyim ofisim yandı bilmem ne oldu gibi böyle büyük gerekçeler göstermeme gerek yok. Bilmiyordum diyerek de bunu gerekçelendirebiliyoruz.
Evet, yok. Yani bu konuda mesela Avrupa Patent Ofisi'nde Türkiye'yi bilmiyorum. Onu da sen söyledin şimdi. Hani belki ofisinde yangın oldu yahut da ne bileyim bir felaket olduğu şeklinde bir şey söylemeye gerek yok. Ya ben bunu bilmeyerek geçirdim. Yani öyle, bunu geçirmeye böyle bir kastım yoktu benim. 12 ay süreyi aşma kastım yoktu dediğin zaman Amerikan Patent Ofisi kabul ediyor.
Ya bir de ya Amerikan Patent Ofisi genel olarak yurt dışındaki gördüğümüze göre diğer mesela Çin Patent Ofisi, Avrupa Patent Ofisi başvuru yapan kişiye güveniyor. Yani yeterli ki bir imza atıyorsunuz oraya, bir yemin ediyorsunuz ben bunu bilerek geçirmedim diye. Amerikan Patent Ofisi de diyor ki tamam yani bu dosyada buna karşı bir gördüğümüz bir şey yok, inanıyoruz diyorlar. Mesela Çin Patent Ofisi'nde böyle bir şey olsa illaki bir ispatlamanızı isterler. Yangın oldu, bak polis raporu burada, yangın olduğunu gösteren, ispatlanan belgeler de gerekir. Fakat Amerikan Patent Ofisi'nde öyle bir şey yok.
Zaten orada da hani sınırlı bir esneklik tanımışlar yani 12 değil 14 aya kadar bir esneklik. Benim söylediğim mücbir Türkiye'de bu yıllık sicil ücretleri, bu maintenance fee'leri kaçırdığınız zaman mücbir bir sebep sunmanız lazım. Onu da şey yapıyorlar yani değerlendirme kurulu şey yapıyor. Sonuçta bir proof istiyor, bir kanıt istiyor, bir gerekçelendirme yapmanız lazım doğal olarak. Ama bu sistemin kendi gerekliliği itibariyle biraz daha esnek olduğunu görmüş olduk.
Evet, bu da yani Amerikan Patent Ofisi'nde de yani o maintenance fees'lara da bu geçerli. Yani genellikle 2 sene içinde böyle bir dilekçe hazırlarsanız ve derseniz ki ya ben bilmeden geçti, belki şirketi el değiştirdi ya da neyse yani bir sebep söylüyorsunuz oraya, bilmeden geçti diyorsunuz. Onu da yine ispatlaman gerekmiyor. Yani dediğiniz ve imzaladığınız yeterli oluyor. İnanıyorlar patent ofisi. Tabii ki bu mahkemeye giderse ileride belki bir sorun olabilir. Yani gerçekten bilmeden yapıldı mı, e-maillere bakıyorlar. Ama yani patent ofisine kalmış kadarıyla sorun yok. İnanıyorlar. Yeter ki bir imzalanan bir belge olsun.
Gayet güzel. Yani bu maintenance fee'lerde de böyle bir süreç varsa gayet iyi oldu bunu öğrendiğimiz. Evet, güzel bir sohbet oldu. Provisional Patent Application konusunu makro açıdan 5M1K'sı çerçevesinde birlikte değerlendirmiş olduk. Kapatmadan önce var mı Nevada'dan Türkiye'ye ve dinleyicilerimize mesaj?
Bir konuyu daha eklemek istiyorum. O da şu, Provisional Application'daki buluş sahipleri en azından bir tanesinin non-provisional'da adı olması gerekiyor.
Güzel. Kapatmadan önce bu bilgi de önemli. Yani en az bir tanesinin normal non-provisional patent application'da inventor olarak yer alması lazım. Dolayısıyla inventorlar tamamen değişemiyor.
Evet. Yani provisional'da 3 inventor var. Non-provisional'da tamamen 3 ayrı inventor olamıyor. En az 3'ün bir tanesi şeyde olması gerekiyor. Yani ikisi de olabilir, üçü de. Yani üçü olur, üçüne ilave olur. Orada da sıkıntı yok ama en az bir tanesi non-provisional'da olması gerekiyor.
En az bir tanesi olmazsa o zaman bu başkasına assign edilmiş gibi kabul görüyor o zaman. O zaman da bu bunun devamıdır kategorisine sokmuyor.
Valla assignment olmuyor da onun devamı olmuyor o zaman. Yani burada 3 tane buluş sahibi var. Bu diğer 2 buluş sahibi diyelim veya 3-4 neyse non-provisional'da bunlarla hiçbir ilgisi yok. En az bir tanesi burada değil. Dolayısıyla bu aynı buluşun devamı olmuyor. Aynı buluş sahipleri devam etmiyor buna.
Evet. En az bir buluşçu olmayınca buluş yeni bir buluş olarak kabul ediyor o zaman.
Evet.
Yeni bir başvuru olarak kabul ediyor. Rüçhanını kaybetmiş.
Aynen öyle. Diğer soruna gelirse Nevada'dan. Vallahi buradan Türkiye'ye kucak dolusu selam, sevgi gönderiyoruz. Buraya gelen arkadaşları bekleriz. Ofisimiz Nevada'da. Her zaman Las Vegas'ta. Henderson fakat Las Vegas'a çok yakın. Seni de bekleriz Mustafa. Diğer arkadaşları da. Geldiğinizde bir alo deyin bize. Mutlu oluyoruz görmekten. Yine tekrar bahsetmek istiyorum. En başta bahsetmiştik. Üzgünüz Türkiye'deki deprem dolayısıyla. Demin Nihat'ın da söylediği gibi buradan her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Burayı bilgilendiriyoruz buradaki insanları da. Umarım bu podcast faydalı olur. Bunun devamında sorusu olan buluş sahipleri, küçük işletmeler yahut da startuplar bize her zaman ulaşabilirler. Ücretsiz olarak onların sorularına cevap veririz. Orada bir sıkıntı yok. Yani müracaat etmek isterlerse de yardımcı oluruz. Bu fırsatı verdiğin için bize çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim asıl. Zaten açıklama bölümünde hem Bayramoğlu Law Office'in web sitesini hem de sizlerin LinkedIn hesaplarınızı zaten yerleştirmiş olduk. İletişime geçmek isteyenler sizin de yönlendirdiğiniz üzere çok rahat bir şekilde sizlere ulaşabilirler. Bu konuda da açık ve esnek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Nihat Bey, sizden mesaj.
Yani aynı mesaj maalesef. Gökalp Bey lafları ağzımdan aldı.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. Nihat Bey'le ilk defa çektik. Podcast'te birlikte yer aldık. Ama Gökalp Hocam siz de ikinci defa yine benzer bir konuda podcast çekmekten mutluluk duydum. 3 yıllık Amerikan vizem var. Beni davet ettiniz Amerika'ya ama 3 yıl içerisinde geldim. Bir daha ben vize işiyle uğraşamayacağım.
Ne zaman bitiyor?
Valla 2025'te bitiyor Amerikan vizem. 7 yılı geçirdim.
Bekleriz. Sen bu işlerle ilgilendiğin için her zaman vize alabilirsin diye düşünüyorum.
Yok ya, alırım tabii. Gözümde büyüyor benim vize başvuruları.
Yani çünkü bu vize işlerinde hani burada buraya gelip burada şey yapmak isteyen arkadaşlar, firmalar, şirketler için iş yaptıklarımız. Buradan biz mektup yazıyoruz. Yardımcı oluyor konsolosluk. Amerikan konsolosluğu Türkiye'de.
Evet evet. Nispeten Schengen'e göre Amerikan vizesi almak biraz daha az prosedürlü. Daha kolay.
Evet.
Evet, tekrar yine farklı platformlarda, farklı organizasyonlarda inşallah sizlerle ya yüz yüze ya da yine online'da bir araya geliriz. Tekrar ağzınıza sağlık. İzninizle ben podcast bölümümüzü kapatıyorum.
Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Evet arkadaşlar, bugün Bayramoğlu Law Office sponsorluğunda çektiğimiz bölümümüzde Provisional Patent Application'ının 5M1K'sını konuştuk. Gökalp Bey ve Nihat Bey ile birlikte bu konuyu makro açıdan zaman zaman da detaylara girerek bu konuyu değerlendirmeye çalıştık. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli ve öğretici bir bölüm sunabilmişizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka bizlere iletin. Gökalp Hocam'ın da dediği gibi description bölümünde, bu bölümün açıklama kısmında hem web sitesini hem de konuklarımızın LinkedIn hesaplarını zaten bulabileceksiniz. Doğrudan da iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda da zaten yeşil ışık verdiler kendileri de. Tekrardan yeni bölümlerde farklı konuları farklı konuklarla birlikte işleyeceğimiz bölümlerde birlikte bir araya gelmek dileğimizle diyelim. Daha sağlıklı, daha stabil günler inşallah bizimle birlikte olur. Patent Effect Podcast'ı biliyorsunuz Spotify'dan, Google Podcast'ten ve Apple Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere.